Ayrım 2.
2. Ordudan Moskova'ya dönen Nikolay Rostov'u evdekiler oğullarının en iyisi, kahraman ve eşsiz Nikolushka olarak, akrabaları sevimli, hoş ve saygılı bir delikanlı olarak, dostları ise yakışıklı bir süvari teğmeni, çok iyi dans eden bir kavalye ve Moskova'nın en gözde damat adaylarından biri olarak karşılamışlardı. Rostov'ları bütün Moskova tanırdı. Yaşlı kontun bu yıl yeterli parası vardı. Çünkü bütün çiftlikleri ikinci kez ipotek edilmişti. Böylece Nikolushka kendisine bir binek atı ile henüz Moskova'da hiç kimsede görülmeyen son moda bir pantolon ve son moda sivri burunlu, küçük gümüş mahmuzlu çizmeler almıştı. Bol bol eğleniyordu. Rostov eve dönünce eski yaşamının kurallarına ayak uydurmakla geçen kısa bir süreden sonra içinde tatlı bir dalgalanma duydu. Kendini büyümüş, olgunlaşmış hissediyordu. Din dersi sınavını veremediği için kapıldığı karamsarlık, Gavrilo'dan faytona binmek için borç para alması, Sonya ile gizli gizli öpüşmeler. Bütün bunları şimdi birer çocukluk olarak anmakta, kendisini de bir daha geriye dönemeyecek kadar bunlardan uzaklaşmış görmekteydi. Gümüş kaytanlı bir süvari ceketi giymiş, göğsünde erlere verilen Georgi nişanı olduğu halde, tanınmış, yaşlı başlı, saygıdeğer meraklılarla birlikte cins atını koşuya hazırlayan bir teğmendi şimdi. Bulvarda oturan bir kadın dostu vardı, akşamları ona gidiyordu. Arharovların balosunda mazurkayı o yönetmiş, Feldmareşal Kamenski ile savaşta sözleşmiş, İngiliz kulübüne gitmiş ve Denisov'un tanıştırdığı 40 yaşında bir albayla içli dışlı olmuştu. Moskova'dayken çarı görmediğinden ona karşı olan tutkusu da epey durulmuştu. Ama gene de bu sevgisini sık sık anlatıyor, anlatırken de çevresindekilere her şeyi açıklamadığını, çara karşı beslediği bu duyguda başkalarının anlayamayacağı bir şey bulunduğunu hissettiriyordu. O sırada Moskova'da herkesin gökten inmiş melek adını verdiği Çar Alexander Pavlovich'e karşı duyduğu tapmaya varan sevgiyi candan paylaşıyordu. Rostov orduya dönünceye kadar Moskova'da geçirdiği kısa süre içinde Sonya'ya yaklaşacak yerde tersine ondan uzaklaştı. Genç kız çok güzeldi, sevimliydi, aynı zamanda belliydi ki Nikolay'a çılgınca aşıktı. Ama Rostov o sırada delikanlılığın gönül işleriyle uğraşacak vakti bulamadığı çağındaydı. Bu çağdaki genç bağlanmaktan korkar, birçok başka şey için istediği özgürlüğüne değer verir. Moskova'da bulunduğu bu süre içinde Sonya'yı düşündüğü vakit kendi kendine onun gibi daha bir sürü kız çıkacak karşıma. Şu anda bile bilmediğim yerlerde tanımadığım kim bilir kaç kız vardır. Daha bol bol vakit bulurum, istediğim vakit aşkla da uğraşırım ama şimdilik ona ayıracak zamanım yok diyordu. Bundan başka kadınların arasında bulunmak bir erkek için küçük düşürücü bir durum gibi geliyordu ona. Balolara, kadınların bulunduğu toplantılara gitmeyi hiç canı çekmiyormuş gibi gönülsüz bir tavır takınarak gidiyordu. Yarışlar, İngiliz kulübü, Denisov'la içki şölenleri, oraya gitmek, bütün bunlar bambaşka işlerdi. Genç bir süvarinin şanına yakışır şeylerdi bunlar. Mart ayı başlarında yaşlı kont Ilya Andreyich Rostov, İngiliz kulübünde Prens Bagration onuruna verilecek olan yemeğin hazırlıklarıyla uğraşıyordu. Salonda sırtında robe de chambre'la dolaşıyor, kulübün ambar memuru ve aşçıbaşı ünlü Feok Trista, Prens Bagration'a sunulacak kuşkonmaz, taze salatalık, ağaç çileği, taze dana eti ve balık konusunda buyruklar yağdırıyordu. Kont kuruluşundan beri kulübün hem üyesi hem de başkanıydı. Bagration'un onuruna verilecek şölenin hazırlanması, kulüp yönetim kurulunca ona verilmişti. Çünkü pek az kimse onun gibi her şeyi bol bol cömertçe harcayarak doyurucu büyük bir şölen hazırlatabilirdi. Aynı zamanda pek az kimse böyle bir şölen için gerekirse kendi kesesinden harcamayı göze alır ve bunu yapabilirdi. Aşçı ile kulübün ambarcısı, kontun buyruklarını neşeli yüzlerle dinliyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki konttan başka hiç kimsenin yanında böyle birkaç bin rubleye çıkacak bir şölenden bu kadar çöplenemezlerdi. Horoz ibiklerini unutma ha, anlıyorsun ya, horoz ibiklerini kaplumbağa çorbasının içine koyacaksın. Aşçıbaşı, Demek soğuk yemekler 3 çeşit olacak öyle mi diye sordu. Kont düşündü. Daha az olmaz, 3 çeşit olmalı diyerek parmağını büktü. Biri mayonezli. Ambar memuru, baş üstüne tatlı su kefali de alalım mı diye sordu. Eh ne yapalım al, madem fiyatları düşürmüyorlar. Yalnız babacım, dur bakalım az kalsın unutuyordum. Sofraya bir servis daha koymak gerekir. Birden başını ellerinin arasına aldı. Peki çiçekleri kim getirecek bana? Mitenka, buraya baksana Mitenka. Çağırdığını duyup içeriye girmiş olan Kahya'ya doğru döndü. Sen hemen bir arabaya atla, Moskova yakınındaki çiftliğe git, bahçıvan Masimka'ya söyle, hemen angaryacıları bir araya toplatsın. Limonluklarda ne varsa buraya taşıtsın. Çiçekleri keçelere sarsınlar. Ama unutma, cuma günü en az 200 saksı burada olmalı. Kont daha bir dizi buyruk verdikten sonra neredeyse dinlenmek için kontesin yanına gidecekti ki birden aklına yapılması gereken bir şey geldi. Dönüp ahçı ile ambarcıyı yanına çağırdı ve gene buyruklar sıralamaya başladı. Kapıda bir erkeğin çevik adımlarıyla mahmuz şakırtıları duyuldu. Al yanaklı, siyah bıyıkları yeni terlemiş ve Moskova'daki sakin yaşam içinde her bakımdan kendini topladığı belli olan yakışıklı genç kont içeri girdi. Yaşlı kont sanki oğlundan utanıyormuş gibi gülümseyerek, "Ah oğlum şaşkına döndüm," dedi. "Hiç olmazsa sen yardım etsen. Daha şarkıcı da bulmam gerekiyor. Orkestram var ama çingenileri mi çağırtsak ne yapsak bilmem ki. Siz askerler böyle şeylerden hoşlanırsınız." Oğlu gülümsedi. Doğrusunu isterseniz bana öyle geliyor ki Prens Bagration Schöngraben savaşına hazırlanırken şimdi sizin yaptığınızdan daha az uğraşıp didinmiştir. Yaşlı kont bu yoruma gücenmiş gibi bir tavır aldı. Konuşmak kolay. Gel de sen dene bakalım. Sonra zeki yüzünde saygılı bir havayla baba oğula dikkatli ve sevecen bir havayla bakan aşçıya döndü. Şu gençlere ne dersin Feoktrist dedi. Bizim gibi yaşlılarla alay ediyorlar baksana. Ne yaparsınız ekselans, onlar yalnız güzel yemekleri yemeyi bilirler ama her şey nasıl hazırlanır, servis nasıl yapılır bunlar umurlarında değildir. Kont doğru doğru diye bağırdı ve neşeyle oğlunu iki elinden tuttu. Ama şimdi seni yakaladım. Hemen çift atlı bir kızağa atla. Bezuhof'a git. Kont Ilya Andreyich sizden ağaç çileğiyle taze ananas istiyor de. Bunları başka hiç kimsede bulamazsın. Kendisi yoksa prenseslere uğra onlara söyle. Oradan da Razgula'ya fırla, arabacı İpatka neresi olduğunu bilir. Oraya varır varmaz çingene İyuşka'yı bul. Hani Kont Orlov'la dans etmişti anımsadın mı? Hani beyaz kazakin giymişti. İşte onu alıp buraya getir. Nikolay gülerek sordu. Yanındaki çingene kızlarını da buraya getireyim mi? Bak bak neler söylüyor. Bu sırada sessiz adımlarla içeriye Anna Mihailovna girdi. Üzerine önemli bir iş almış gibi yüzünde ciddi, düşünceli, aynı zamanda onda her zaman görülen, bir Hristiyan olarak kendine yakıştırdığı yumuşak bir ifade vardı. Anna Mihailovna sevecenlikle, ''Zarar yok sevgili kont'' dedi. ''Bezuhof'a ben giderim. Oğlu gelmiş. Şimdi her şeyi onun limonluğundan alabiliriz. Zaten onunla görüşmem gerekiyor.'' Bana Boris'ten gelen mektubu göndermiş. Çok şükür Borya şimdi kurmayda. Kont, Anna Mihailovna'nın ısmarladığı şeylerden bir kısmını getirmeyi üzerine almasına sevindi ve onun için küçük faytonu hazırlamalarını buyurdu. Bezuhof'a söyleyin o da gelsin. Çağrılıların arasına onu da yazarız. Karısıyla ilişkisi nasıl? Anna Mihailovna gözlerini yukarıya doğru kaldırdı, yüzünde derin bir hüzün belirdi. ''Ah dostum, kont çok mutsuzmuş.'' dedi. ''Eğer duyduğumuz doğruysa korkunç bir şey. Onun mutluluğuna o kadar sevindiğimiz zaman böyle olacağını hiç aklımızdan geçirdik mi? Evet, durumuna yüreğim parçalanıyor, onu elimden geldiği kadar avutmaya çalışacağım.'' Yaşlı Rostov'la genç Rostov aynı anda ''İyi ama ne oldu?'' diye sordular. Anna Mihailovna derin derin içini çekti, sonra gizli bir şey açıklıyormuş gibi... ''Maria Ivanovna'nın oğlu Dolohov yok mu?'' diye fısıldadı. Diyorlar ki genç kadını büsbütün dile düşürmüş. Daha önce Kont Bezuhof, Dolohov sıkıntıdan kurtarmış, Petersburg'da evine çağırmış. Oysa şimdi kadın buraya gelmiş, o deli fişek de yanındaymış. Anna Mihailovna, Pierre'in üzüntüsünü paylaştığını belirtmek istiyormuş gibi konuşuyordu ama aynı zamanda elinde olmayarak sesinin tonunu ve dudaklarında beliren hafif gülümseme, deli fişek dediği Dolohov'u pek de haksız bulmadığını belli ediyordu. Diyorlar ki Pierre derdinden ölecekmiş neredeyse. Her neyse siz gene ona söyleyin kulübe gelsin, burada ne o da olsa oyalanır. Büyük bir şölen olacak. 3 Mart günü öğleden sonra saat 2'ye doğru İngiliz kulübünün 250 üyesiyle 50 kadar çağrılı, onur konuğu ve Avusturya Büyükelçisi'nin kahramanı Prens Bagration'un yemeğe gelmesini bekliyorlardı. Austerlitz Savaşı'nın haberi gelince ilk anda Moskova şaşkına dönmüştü. O zamanlar Ruslar utkuya o kadar alışmışlardı ki yenilgi haberi gelince kimileri buna hiç inanmamış, kimileri de böyle tuhaf bir haberin açıklamasını bir takım nedenlerde aramaya çalışmışlardı. Tanınmış ve nüfuzu olan ne kadar insan varsa hepsinin toplandığı İngiliz kulübünde Aralık ayında cepheden haberler gelmeye başlayınca hiç kimse savaştan ve özellikle son çarpışmadan söz etmez olmuştu. Herkes bu konuda susmak için sözleşmişti sanki. Konuşmalara yön verenler Kont Rostopchin, Prens Yuri Vladimirovich Dolgoruki, Valuyev, Kont Markov, Prens Vyazenski gibiler kulüpte hiç görünmüyor, kendi yakınlarının çevresinde evlerde toplanıyorlardı. Kulaktan dolma şeyleri ileri süren Moskovalılarsa Kont Ilya Andreyevich Rostov da bunlardan biriydi. Kısa bir süre için savaş konusunda kesin bir yargıya varamayacak durumda ve öndersiz kalmışlardı. İşin içinde hiç de hoş olmayan bir takım şeylerin bulunduğunu, bu kötü haberleri yorumlamanın zor olduğunu, dolayısıyla susmanın daha iyi bir tutum olacağını seziyorlardı. Ama kısa bir süre sonra tıpkı toplantı odasından çıkan jüri üyeleri gibi, kulüpte konuşmalara yön veren önemli kişiler gene birer birer ortaya çıkmış, herkes gene kesin ve belirli bir biçimde konuşmaya başlamıştı. Rusların yenilgisi gibi inanılmaz, akıl almaz, olanaksız bir olayı aydınlatmak için nedenler bulundu, her şey aydınlandı ve Moskova'nın her köşesinde herkes aynı şeyden söz etmeye koyuldu. Nedenler şunlardı. Avusturyalıların ihaneti, ordunun yiyecek ve silah sevkinin yapılmaması, Polonyalı Birzhevzhevski ile Fransız Langeron'un ihaneti, Kutuzov'un beceriksizliği. Orduya gelince herkes Rus ordularının olağanüstü başarılarla, tanıklarla gösterdiklerini ileri sürüyordu. Erler, subaylar, generaller hepsi birer kahramandı. Ama asıl kahramanlar kahramanı, Schöngraben Savaşı'ndaki tutumu ve Austerlitz'ten sonra yalnız o, birliklerini hiç bozguna uğratmadan bütün gün kendi güçlerinin iki katı bir düşmanla çarpışa çarpışa geri çekilmişti. Bagration'un Moskova'da bir kahraman olarak yüceltilmesinde rol oynayan belli başlı nedenlerden biri de başkentteki nüfuzlu kişilerle ilişkisi bulunmayan bir yabancı oluşuydu. Sıradan, hiçbir arkası bulunmayan, entrikalara karışmamış ve hala Suvarov'un adıyla İtalya seferindeki anılara bağlı olan Rus askerine saygı gösterilmekteydi onun kişiliğinde. Bundan başka ona bu kadar büyük değer verilirken Kutuzov'a karşı duyulan hoşnutsuzluk ve beğenmezlik de belirtilmiş oluyordu. Şakacı Şinşin, Voltaire'in sözüne öykünerek "Eğer Bagration olmasaydı onu yaratmak gerekecekti" demişti. Kutuzov'tansa hiç kimse söz etmiyordu. Yalnız kimileri ona sessizce sövmekte, onun için saray dal kavuğu ve yaşlı zampara demekteydiler. Bütün Moskova'da yenilgimizden ötürü duyduğu üzüntüyü, eski utkuları anarak unutmaya çalışan Prens Dolgorukov'un "Hep yenmek, hep yenmek olmaz, yenilmek de var" sözleriyle, Rostopchin'in "Fransız askerlerini savaşa sürmek için parlak sözler etmek gerekir. Almanlarla aynı mantığa dayanarak konuşmalı, onları kaçmanın ileri gitmekten daha tehlikeli olduğuna inandırmalı. Rus askerlerinin ise yalnız önlemeye çalışmalı ve onlara aman daha yavaş olun diye yalvarmalı" sözleri yineleniyordu hep. Her yanda Austerlitz'te bizim erlerle subayların gösterdikleri kahramanlıklara örnek olarak ayrı ayrı ve yeni yeni olaylar anlatılıyordu. Biri sancağı kurtarmış, bir başkası 5 Fransız öldürmüş, bir üçüncüsü tek başına 5 topu birden ateşlemişti. Berk'ten de söz ediliyordu ve onun nasıl biri olduğunu bilmeyenler, Berg'in sağ elinden yaralanınca kılıcını sol eline alıp ileri atıldığını söylüyorlardı. Bolkonski'yi anan yoktu. Yalnız onu iyi tanıyanlar çok genç yaşta, geride hamile bir kadınla bunak bir baba bırakıp öldüğüne acınmaktaydılar. 3. 3 Mart günü İngiliz kulübünün bütün odalarında konuşmaların uğultusu duyuluyor, kulübün üyeleriyle konukları, kimi üniformalı, kimi fraklı, kimileri de kaftanlı ve pudralı olarak baharda oradan oraya uçan arılar gibi bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, oturuyor, ayakta bekliyor, bir araya toplanıyor ya da ayrılıyorlardı. Her kapının önünde perukları pudralanmış, ayaklarına uzun çoraplar, iskarpinler, sırtlarına uşak giysisi giymiş uşaklar, gergin bir tavırla her an hizmette bulunabilmek için konukların en küçük bir devinimini bile gözden kaçırmamaya çalışıyorlardı. İçeride bulunanların çoğu yaşlı, güvenli bir anlatım taşıyan, geniş yüzlü, kalın parmaklı ve sesleriyle davranışları ağır, saygıdeğer insanlardı. Bu gibi konuklarla üyeler hep alıştıkları belirli yerlerde oturuyor, belirli ve alışılmış gruplara katılıyorlardı. Konuklardan pek azı oraya rastlantıyla gelmiş insanlardı. Bunların çoğu gençti, aralarında Denizov, Rostov ve şimdi gene Semyonovski alayının subaylarından olan Dolohov bulunuyordu. Gençlerin, özellikle subay olanların yüzünde yaşlıları beğenmediklerini ama gene de onlara saygı duyduklarını belli eden bir ifade vardı. Sizlere saygı göstermeye hazırız ama şunu unutmayın ki gelecek gene de bizimdir demek istiyorlardı sanki eski kuşağa. Nesvilski de kulübün eski bir üyesi olarak oradaydı. Karısının isteğiyle saçını uzatmış, gözlüğünü çıkarmış ve modaya uygun olarak giyinmiş olan Pierre, üzüntülü, bezgin bir havayla bir salondan öbürüne geçip duruyordu. Çevresini hep olduğu gibi zenginliğinin karşısında yerlere kadar eğilen insanlar alıyor. O da aralarında saltanat sürmeye alışmış bir insan tavrıyla onlara dalgın dalgın ve yukarıdan bakarak konuşuyordu. Yaşına bakılırsa gençlerle birlikte olması gerekirdi ama zenginliği ve nüfuzlu adamlarla olan ilişkileri yüzünden yaşlıların, herkesten saygı görenlerin grubuna katılmak zorundaydı. Bu nedenle bir gruptan ötekine gidiyordu. Her grubun ortasında yaşlılardan en önemli kişiler bulunuyor. Yabancılar bile bu ünlü kişilerin sözlerini dinlemek için o gruplara yaklaşıyordu. Kont Rostopchin, Valuyev ve Narişkin'in çevresinde geniş halkalar oluşmuştu. Rostopchin, Rusların nasıl düşmanın önünden kaçan Avusturyalıların ayakları altında ezildiklerini ve kaçanların arasından kendilerine nasıl süngüyle yol açtıklarını anlatıyordu. Valuyev, gizli kalmak koşuluyla Uvarov'un Petersburg'dan Moskovalıların Austerlitz Savaşı konusunda ne düşündüklerini anlamak için gönderilmiş olduğunu söylüyordu. Üçüncü grupta Narişkin, Avusturya Savaş Kurulu toplantısında Suvarov'un Avusturyalı generallerin saçmalıklarına nasıl horoz gibi kabararak karşılık verdiğini anlatıyordu. Hemen orada duran Şinşin, şaka yapmak isteğiyle Kutuzov'un hiç de zor olmayan horoz gibi kabarmak sanatını Suvarov'tan da öğrenmediğini söyleyecek oldu. Ama yaşlı şakacıya sert bir tavırla bakarak ona, o gün orada Kutuzov'dan söz etmenin hiç de yakışık almayan bir şey olduğunu duyumsattırdılar. Yumuşak çizmeler giymiş olan Kont Ilya Andreiç Rostov, düşünceli bir tavırla telaşlı telaşlı koşarcasına yemek odasından konuk odasına geçiyor, hepsini tanıdığı önemli önemsiz kişileri aceleyle hep aynı şekilde selamlıyor, yalnız arada bir gözleriyle uzun boylu yakışıklı oğlunu arıyor, ona sevinçle bakarak göz kırpıyordu. Rostov, yeni tanıştığı ama dostluğuna değer verdiği Dolohov'la birlikte pencerenin önünde duruyordu. Yaşlı kont onlara yaklaşıp Dolohov'un elini sıktı. ''Bize de buyur. Bak sen bizim delikanlıyla tanışıyormuşsun. Oralarda birlikte kahramanlıklar göstermişsiniz.'' Birden yanından geçen yaşlıya ''Aa Vasily Ignatiç, merhaba yaşlı adam.'' dedi. Ama daha selamını tamamlamadan çevrede her şey harekete geçti ve koşarak yanlarından geçen bir uşak yüzünde ürkek bir anlatımla ''Buyurdular efendim'' diye haber verdi. Çıngırak sesleri duyuldu. Kulübün yönetim kurulu üyeleri ileri çıktılar. Çeşitli odalara dağılmış olan konuklar, elek üstünde sarsılan çavdar tanecikleri gibi hep bir araya toplanıp küme oluşturarak toplantı salonunun önündeki büyük konuk odasında durdular. Sofanın eşiğinde Bagration göründü. Şapkasızdı, belinde kılıç yoktu. Onları kulübün kurallarına uyarak kapıcıya bırakmıştı. Rostov'un onu Austerlitz Savaşı'ndan bir gece önce gördüğü gibi başında koyun derisi bir kalpak yoktu, omuzunda da bir kamçı asılı değildi. Sırtında bedenine oturmuş Rus ve yabancı madalyalarla süslü yeni bir üniforma, göğsünün sol yanında da tek bir Georgi yıldızı vardı. Belliydi ki biraz önce yemeğe gelirken saçlarını ve favorilerini kestirmişti. Bu ona hiç de yakışmayan değişik bir hava veriyordu. Yüzünde bir şenliğe giden bir insanın masum heyecanı seziliyordu. Bu da o erkekçe sert çizgileriyle karşılaştırılınca biraz komik görünüyordu. Onunla birlikte gelmiş olan Bekleşov'la Fyodor Petrovich Uvarov, daha önce Bagration'un onur konuğu olarak içeri girmesini istedikleri için kapıda durmuşlardı. Bagration onların bu saygılı davranışlarından yararlanmak istemeyerek kararsızlığa kapıldı. Bu yüzden kapıda bir duraklama oldu. En sonunda Bagration gene de önde yürüyerek içeri girdi. Ellerini nereye koyacağını bilemiyordu. Çekingen, beceriksiz bir tavırla bekleme odasının parkeli döşemesinin üzerinden geçti. Schöngraben de kurs alayının önünde yaptığı gibi yeni sürülmüş bir tarlada kurşun yağmuru altında yürümek onun için daha kolay, daha alışılmış bir şeydi. Kulüp yönetim kurulu üyeleri onunla birinci kapının önünde karşılaştılar. Bu kadar çok sevdikleri bir konuğu aralarında görmekten ötürü duydukları sevinci belirten birkaç söz söylediler ve vereceği karşılığı beklemeden ona sahip çıkarak çevresini sarıp onu konuk odasına götürdüler. Toplanmış olan kulüp üyelerinden ve konuklardan ötürü kapıdan geçmek oldukça zordu. Hepsi birbirini ezerek, birbirinin omuzu üzerinden bakarak az bulunan yabanıl bir hayvanı seyreder gibi iyice görmeye çalışıyorlardı Bagration'u. Kont Ilya Andreyiç herkesten daha çok çaba harcayarak "Yol verin dostum, yol verin, yol verin" diye söylene söylene kalabalığı ite kaka konukları konuk odasına götürüp divana oturttu. Yeni gelenlerin çevresini önemli kişiler, kulübün en saygıdeğer üyeleri sardılar. Kont Ilya Andreyiç gene herkese ite kaka kalabalığın arasından geçip konuk odasından çıktı. Bir dakika sonra da yönetim kurulu üyelerinden biriyle ve büyük gümüş bir tabakla geri döndü, onu Prens Bagration'a doğru uzattı. Tabağın üzerinde günün kahramanı onuruna yazılmış ve basılmış şiirler vardı. Bagration tabağı görünce sanki başkalarından yardım istiyormuş gibi ürkek bir tavırla çevresine bakındı. Ama bütün gözlerde buna razı olmasını isteyen bakışlar vardı. Bagration kendini başkalarının isteğine bağlı hissederek kararlı bir tavırla tabağı iki eliyle tuttu, öfkeyle karşısındakine azarlar gibi onu kendisine sunmuş olan konta baktı. Biri hizmet etmek ister gibi Bagration'un elinden tabağı aldı. Bunu yapmamış olsaydı Bagration belki de akşama dek onu böyle elinde tutmaya devam edecek ya da sofraya onunla birlikte oturacaktı. Dikkatini şiirlere verdi. Bagration, "Eh okuyayım hiç olmazsa" der gibi yorgun gözlerini kağıda çevirdi. Ciddi, dikkatli bir havaya girerek okumaya başladı. Şiirleri yazmış olan onları Bagration'dan aldı, kendisi okumaya koyuldu. Prens Bagration başını eğmiş onu dinliyordu. "Alexander çağını yücelt, tahtımızdaki Titus'u koru. Hem korkunç bir savaşçı ol, hem iyi bir insan. Yurtta Rife, savaş alanında Sezar. Görsünler kimmiş Bagration, anlasın o şımarık Napolyon'da ve kalkışamasın, soylu Rusları üzmeye bir daha." Ama okuyan daha şiiri bitirmemişti ki gür sesli sofracı başı, "Sofra hazır efendim" diye haber verdi. Kapı açıldı, yemek odasından "Gürlesin zaferin sesleri, neşelensin yiğit Rus askerleri" marşı duyuldu. Kont Ilya Andreyiç hala şiirlerini okumaya devam eden şaire sert bir tavırla bakarak Bagration'un önünde yerlere kadar eğildi.